Merhaba, bugün 15 Mart, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ay, dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak Şubat oldu. Açıklamaya göre dünya genelinde geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,54 santigrat derece ölçüldü. Bu ölçüm Şubat ayı için 1991-2020 yılları ortalamasının 0,81 derece üzerinde gerçekleşti. Bu hafta misafirimiz Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş da ağırlıyoruz her zaman olduğu gibi.
Hocam, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. En sıcak Şubat ve hatta en sıcak kışı geride bıraktık. Sadece Şubat ayı değil, kış mevsimini de geride bıraktık. Peki sıcak bir kış nelerin habercisidir?
Sıcak bir kış derken, kış sıcak geçti, yaz nasıl geçecek anlamında düşünürsek yanlış düşünmüş oluruz. Ama sıcak bir kış genel bütünlük açısından, atmosfer sistem açısından nedir diye baktığımızda, iklim değişikliğinin tabii ki önemli göstergelerinden bir tanesi, işaretlerinden bir tanesi. Gittikçe artan sıcaklıklar, daha sıklıkla karşılaştığımız sıcak hava dalgaları, yaz için söyleyebiliriz bunu. Sıcak hava dalgaları diyebiliriz. Enlemsel kayma diyebiliriz. Küresel olarak ortalamalar, az önce sizin bahsettiğiniz kaynaktan bahsettiğiniz değerlere baktığımızda küresel ortalamaları zaten gittikçe yükselen bir trend var zaten. Bununla ilgili zaten yapılan bir sürü işte toplantılar, uluslararası toplantılar, IPCC'nin yaptığı toplantılar, iklim değişikliğiyle ilgili yapılan taraflar toplantıları, en son Dubai'de dış Arap Emirlikleri'nde yapılan toplantılar, öncesine vardığımızda Glasgow ve Paris İklim Anlaşması'nı hepsini sıraladığımızda, evet, sizinki sorunuza cevap şu olabiliyor. Gittikçe yükselen bir sıcaklık var ve bunu kış sıcaklıklarında da daha sıklıkla görmeye başlıyoruz diyebiliriz.
2023'te geçen yıl birçok gün sıcaklık rekoru kırdık. Şubat ayı genelinde de böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu tabloyla 2024'te de herhalde yeni rekorlar kırılmasını dediğiniz gibi bekleyeceğiz, değil mi?
Evet, yani şimdi tabii ki bu bölgesel olarak yani her yerde aynı şeyler olmayabiliyor. Ama küresel bazda, küresel olarak baktığımızda genel, az önce mesela bahsettiğiniz ortalama 0,85 derecelik ortalama oldukça yüksek bir ortalama, çok yüksek bir ortalama Şubat ayı için. Küresel bazda genel olarak sıcaklıklar da azalıyor ama bu şu oluyor. Bazı bölgelerde daha sıcak, mesela örneğin Avrupa'nın doğusu bu kadar sıcaklıktan bu dönem için etkilenmeyebilir. Avrupa'nın batısı bu dönem için etkilenmeyebilir ama doğusuna baktığımızda bu dönem mesela çok sıcak olmuş olabilir. İkisini beraber ortalamaya aldığımızda bir tarafın sıcaklık değerinin yüksek olması ortalamaları yükseltiyor. Yani şu anlama şunu söylemek istiyorum. Dünyanın her tarafı aynı anda aynı şekilde etkilenmiyor. Her taraf bir anda sıcak, her taraf bir anda soğuk değil. Genel ortalamadan olan bir şey var. Bu bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. Bunun için de zaten yapılan mevsimsel aylık ortalamadan olan sapmalar şeklinde tahminler var. Geçmişe dönerek yine hani nereden geldi, ne oldu, geçtiğimiz ay neler oldu? İşte az önceki bahsettiğiniz kaynaklanan aktarının haberde olduğu gibi. Geçtiğimiz ay ne oldu diye genel sapmalara, anomaliler diyoruz. Bunlara bakılıyor. Şöyle söyleyebiliriz. Gittikçe sıcak bir dere sürece gidiyoruz. Tabii sıcak sürecin aslında biz genel konuşuyoruz ama bu bir atmosferik dinamikler açısından, mekanizma açısından bir karşılığı var. Yani fiziksel bir süreci var bunun. Hani evet, sıcak yürüyor, sıcak hava dalgası geliyor. Bu nasıl oluşuyor? Niye böyle oluyor? Bununla ilgili örneğin IPCC'nin yapmış olduğu çalışmalarda ve değerlendirme raporlarında yayınlanan işte sonuç bildirgenleri var. Onların bazıları örneğin en son daha önceki de daha doğrusu Abu Dhabi şeydeki Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılandan önce Glasgow'daki bir toplantıda yapılan 6. değerlendirme raporunda örneğin Akdeniz kuşağı boyunca, Atlantik boyunca yağışlarda azalma, toprak neminde azalma, ama tam tersi olarak da ekvatoryal bölgelerdeki yağışların artması öngörülüyor. Bu öngörülmenin sebebi mesela sıcaklık artışı. Sıcaklık artışında ben kaynaklı bir atmosferik dinamiklerdeki değişiklikler. Örneğin ekvatoryal bölgelerde küresel iklim ısınmadan dolayı daha doğrusu sıcaklık artıyor. Bu iklimin diğer parametrelerine yansıyor. Sıcaklığın artmasından dolayı ekvatoryal bölgelerdeki biriktirme fazlalaşınca yani ısı enerjisi fazlalaşınca oradaki yükselici akımlardaki bantta yani genişlikte yani ekvatorun kuzeyine ve güneyine doğru olan o yükselici akımlarda atmosferin yukarısına çıkan akımlarda bir genişleme söz konusu oldu. Bu genişlemeden dolayı da oradaki yani yükselici akımlar beraberinde yağışları getirir. Yani atmosferin tepesine doğru akım yükselmeye başladığında orada bir yağış sistemi ama çökme hareketinde olduğu yerlerde de kurak alanlar vardır. Bir temel dinamik olarak da şöyle açıklayabiliriz. Ekvatörden yükselen hava kutuplara doğru gider. Bunun içinde kutuplara kadar 3 tane hücre vardır. Bu hücrelerin içerisinde işte birine Hablé hücresi, ikincisine Ferrel hücresi, üçüncüsüne de polar hücre diyoruz. Teorik olarak böyledir. Tabii ki bu teorik olarak olan durum her zaman teorik durum örtüşmeyebilir normal durumlar. Bu bazen hücrelerin sayısı 2'ye düşebilir. Örneğin ekvatordan yükselen 30 derece enlemlerine yani kuzeye doğru yaklaşık 30 derece enlemlerine geldiğinde çökmeye başlar. Bu çöktüğü yere işte genelde çöller varmış. İşte mesela Büyük Sahara Çölü bunlardan birisidir. Bu ekvatordaki sıcaklığın artmasından dolayı daha Sahara Çölü'ndeki o çökmenin olduğu nokta kuzeye doğru kaymaya başladı ve Akdeniz kuşağı üzerine bir çökme alanı oluşturmaya başladı. Yani bizi gelecekte bekleyecek, ben sadece bunun dinamiğini kabaca yani temel anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Akdeniz kuşağında yüksek basınç alanları daha fazla oluşuyor. Yani çökme hareketinde olduğu yüksek basınç alanları fazla oluşacak ve bizim bölgelerimiz için bir kuraklık öngörüsü işte Atlantik'ten başlayıp Akdeniz'in doğusuna kadar ve ülkemizde işin alan bölge için bir kuraklık ve yani ağaçlarda azalma, sıcaklıklarda bir artış söz konusu ki şu anda geçtiğimiz ayki yani sıcaklıklar dünyanın her tarafında aynı şekilde artmış değil ama en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi de bizim bölgelerimizde olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz bölgesi olduğunu ve daha çok etkilenecek yerlerden olduğunu bizlere işaret ediyor. Yani bizleri daha çok ekstrem olaylar ve daha kötü yaşanılabilir bir dünyaya doğru götürüyor bu. İşte son yaşadığımız ve özellikle de iklim değişikliği kaynaklı meteorolojik afetler.
Yani hocam Büyük Sahra bize yaklaşıyor. Biraz genişliyor veya
Evet.
bize doğru kayıyor.
Biz buna enlem kayması diyoruz aslında. Yani şey olarak, tam temel olarak enlem kayması diyoruz. Yani enlemin iklimsel olarak kayması aslında. Tabii ki yani iklimsel olarak ya astronomik olarak enlemler hepsi ayrı yerlerde yani şeydir ama biz meteorolojik olarak, iklimsel olarak baktığımızda o enlemlerdeki etkiler, atmosferik etkiler daha kuzeye doğru kaymaya başlıyor ve Akdeniz üzerinde Atlantik'ten başlayıp işte Cebelettarık üzerinden Akdeniz'e doğru bir doğuya doğru bir hat çizerseniz bu hat üzerinde bir çökme alanları yani yükselici akımların olduğunu daha çok çökmelerin olduğu şey akımların olduğunu yüksek basınç alanlarını oluşturacak ve buralardaki yağış miktarlarında azalmalar öngörülüyor.
Hocam aşırı hava olaylarından bahsedince o zaman geleceğe dair senaryoların da revize edilmesi gerekir mi? Yani işte bu Paris İklim Anlaşması'dır, birçok kurum ve kuruluşun bir araya gelip ortaya koyduğu bir takım hedeflerdir. Bunların revize edilmesi, yenilenmesi gerekir mi?
Bunu şöyle bakmak gerekiyor. Aslında iklim değişikliğini zaten hep konuşuyoruz. Bunları sıklıkla yani bir sürü toplantılarda bizler de tekrar ediyoruz. İki ayağı var. Bir tanesi emisyonların kontrolü, diğeri adaptasyon yani uyum süreci. Şu an 1,5 dereceye zaten bazı noktalarda ulaşılmış vaziyette. Yani 1,5 derecelik artış yani bazı noktalarında. Yani diğer bilim insanlarının da aktardığı gibi 1,5 derecenin artık aşılacağı yani o öngörülerde işte varılamayacağı. Bunun daha yukarıya gideceği öngörülüyor. Yani bunun ne kadar olacağı yani denize edilmesi gerekir. Denize ettiğimizde de ne olacak? Yani nereye gideceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Denize edilse ne olacak? Bir kere emisyonların kontrolü. Fosil yani fosil yakıtlar. Bunlar iklim değişikliği konusunda sıklıkla anlatıyoruz. İşte, yani dünyada işte dünya nüfusu beraber düşündüğümüzde refaha doğru gidiyoruz. Yani rahat konfor şartlarımızın artmasını istiyoruz. Konfor şartlarımızın artması için de enerji ihtiyaç var. Pazara gidiyorsunuz. Pazarda da hala %80 fosil yakıt var. Fosil yakıtların yerine başka bir enerji kaynağı koymazsanız Bu artış sürecek. Yani bunu revize etmek, biz bunları yani bu konfor refah veya o enerjinin yerine başka bir enerji koymadığımız sürece istediğimiz kadar revize etmeye çalışalım. Çok değişen bir şey olmayacak. Bu emisyon kısmı ve enerji kısmı ile ilgili. Enerji ile ilgili bir takım çalışıyor. Benim ümidim, yani ümidim füzyon konusu. Füzyon konusunda epey bir yol alındığını düşünüyorum. Füzyon konusu tabii ayrı başlı başına bir başlık o. Daha çok fizikçilerin yani bu konuda araştırma, bu konuda çalışanların alanına göre ben sadece o kısmı başlığından bahsetmek istiyorum. Fosil yakıtların yerini alabilecek en önemli bir enerji kaynağı. Füzyonla ilgili çalışmalar epey bir, yani çok önemli bir noktaya geldiğinde ki dünyanın küresel iklim değişikliğinden çıkış noktasının o olduğunu düşünüyorum. Çünkü emisyon diğer yani karbon kökenli emisyonları kontrolünün şu günkü geldiğimiz noktaya baktığımızda çok kontrol mümkün olmadığı gözüküyor. Bu bir emisyon kısmı. Diğer kısım adaptasyon, uyum süreci. Yani biz iklim değişikliğinin önüne geçemiyoruz, durduramıyoruz. Bizi bekleyen neden? Biz bu olaylara uyumlu halde nasıl yaşayacağız konusu var. Bununla ilgili de yani aslında revizyon kısmının burada olması gerekiyor. İzledilmesi gereken kısım burada olması gerekiyor. Örneğin bizim işte iklim değişikliğini konuşurken başlıklarımız var tabii ki. Yani işte atmosferde, karada, buzullar üzerinde ve denizde olanlar. Bunların hepsini bir araya topladığımızda aslında üç başlık var. Bir, özellikle insan üzerine etkisi, altyapı üzerine etkisi, ekolojik sistem üzerine etkisi. Yani bu üç başlık üzerinde altyapı, insan ve ekolojik sistem üzerindeki etkilerin nasıl minimize edilir? Bunlara uyum nasıl diye bunların üzerine çok müzakere edilir, çok düşünülüp çalışılması gerekiyor. Dünya toplumu tarafından ve bizler tarafından, hepimiz tarafından. Hepimizi ilgilendiren bir sorun. Yani bu başlıkları koy. Yani düşündükçe, konuştukça farklı farklı fikirlere de baktık. Hiç olmayacak, yani olmayacakmış gibi düşünülen fikirlerin bile masaya yatırılması gerekiyor. Bu konu üzerinde düşündükçe de önümüzde çözümler çıkacaktır. Yani adaptasyon bizim için en önemli konu iklim değişikliğine adaptasyon. Yani örneğin fırtınaların sayısı artacak. Mesela Akdeniz üzerinden gelen tropikal siklonlar çok oluşmazdı. Onlar oluşmaya başladı. İşte Eylül ve İtbar aylarında bunların etkilerini önceden bizi çok etkilemiyordu. Bunlar şimdi sayıları belki de daha çok olmaya başlayacak ve etkisi artmaya başlayacak. Örneğin rüzgar şiddetine alışıyorduk. Bir noktada İstanbul'da örneğin rüzgar şiddeti çıkmış en fazla saatte 120 kilometre, 130 kilometre. Buna göre bir inşaat yapıyorsunuz, bina yapıyorsunuz. Ki daha sonraki yıllar için mesela saatte 150 kilometre için hesaplayacaksınız inşaatınızı yaparken. Buraya yerleşim yerleri açarken. Yani aslında alt başlıkları açtığımızda bir sürü kısım var. Her birinin ayrı ayrı çalışılması gerekiyor bunların. Her birinin dikine yani tabak bilgiden ziyade havuç bilgi şeklinde her birinin çalışılması gerekiyor ve hayata uygulanması gerekiyor. Eğer biz bunlara aynı 99 depreminde olduğu gibi kulak arkası edip hazırlıksız yakalanırsak ülkenin gelişmesi açısından hem kendi ülkemiz adına da konuşuyoruz tabii dünya toplum adına da konuşuyoruz. Gelişme açısından, ilerleme açısından büyük ekonomik kayıplar ve bazı başka şeyleri de sekteye uğratacak diye düşünüyorum.
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ve Yeşil Hat Editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.